Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Eskentlaşma'dan Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 17. bölüme bakacağız. 17. bölümün sözleri şöyle. Huzur içinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden iyidir. Sağduyulu köle, ailesini utanca sokan oğula egemen olur ve kardeşlerle birlikte mirastan pay alır. Altın ocakta, gümüş potada arıtılır. Yüreği arıtansa Rab'dir. Kötü kişi fesat yüklü dudakları dinler. Yalancı da yıkıcı dile kulak verir. Yoksulla alay eden, onu yaratanı hor görür. Felakete sevinen cezasız kalmaz. Torunlar yaşlıların tacıdır. Çocukların övüncü anne babalardır. Kurumlu sözler ahmağa nasıl yakışmazsa, soyluya da yalancı dudaklar hiç yakışmaz. Sahibinin gözünde rüşvet bir tılsımdır. Ne yapsa başarılı olur. Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar. Olayı diline dolayansa can dostları ayırır. Akıllı kişiyi azarlamak, akılsıza 100 darbe vurmaktan etkilidir. Kötü kişi ancak baş kaldırmaya eğilimlidir. Ona gönderilecek ulak acımasız olacaktır. Azgınlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak, yavrularından edilmiş dişi ayıyla karşılaşmaktan beterdir. İyiliğin karşılığını kötülükle ödeyenin evinden kötülük eksik olmaz. Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer. Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak. Kötüyü aklayan da doğruyu mahkum eden de Rabbi tiksindirir. Akılsız biri bilgelik satın almak için niye para harcasın? Zaten sağduyudan yoksun. Dost her zaman sever. Kardeş sıkıntılı günde belli olur. Sağduyudan yoksun kişi el sıkışıp başkasına kefil olur. Başkaldırıyı seven kavgayı sever. Kapısını yüksek yapan yıkımına davetiye çıkarır. Sapık yürekli kişi iyilik beklememeli. Diliyle aldatan da belaya düşer. Akılsız kendisini doğurana derttir. Ahmağın babası sevinç nedir bilmez. İç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruh ise bedeni yıpratır. Kötü kişi adaleti saptırmak için gizlice rüşvet alır. Akıllı kişi gözünü bilgelikten ayırmaz, akılsızın gözü ise hep sağda soldadır. Akılsız çocuk babasına üzüntü, annesine acı verir. Ne suçsuza ceza kesmek iyidir, ne de görevliyi dürüst davrandığı için dövmek. Bilgili kişi az konuşur. Akıllı kişi sakin ruhludur. Çenesini tutup susan ahmak bile bilge ve akıllı sayılır. Bu, Özdeyişler kitabının 17. bölümüdür. Şimdi 1. ayetten başlayayım. Huzur içerisinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden iyidir diyor. Bu ayetteki düşünce Süleyman'ın Özdeyişleri 15-17'deki düşünceye çok benzer. Orada şöyle derdi. Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yeğdir. Ayetin ikinci kısmı dinsel etkinlik olan bir manzarayı yansıtmaktadır. Ancak etkinlik her zaman Tanrı'nın işlemesi değildir. Bir kilisede birçok toplantı, epey organizasyon, çok sayıda etkinlik olabilir. Ama bütün bunlar büyük ölçüde karmaşa ve hüsrana neden olabilir. Ahav'la İzabel'in sarayındaki İlyas'ı düşünüyorum eski antlaşmada. Ahav'ın sarayında bol bol etkinlik vardı. Bunlara çok sayıda dinsel uygulamalar da dahildi ama hiçbir şey gerçekte Tanrı hakkında değildi. İlyas peygamber gelip Tanrı söyleyene dek yağmur yağmayacağını ve Tanrı'nın da şu anda böyle bir şey söylemek istemediğini bildirdi. Bundan sonra İlyas peygamber saraydan çıktı. Nereye gitti? Uzun süre Tanrı ile baş başa kaldığı Kerit Vadisi'ne gitti. Tanrı onu çölün sessizliğinde eğitiyordu. Huzur içerisinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden iyidir diyor Süleyman peygamber. Tanrı Musa peygamberi Firavun'un sarayından aldı. Bol bol etkinlik ve çok sayıda dinsel organizasyon bulunan bir başka manzara. Ve onu Midyan çölüne götürüp orada onu eğitti. Hem Musa ve hem de İlyas huzur içerisinde kuru lokmalar yediler. Bazen uzaklaşıp yalnız kalmak iyidir. Sessiz ve Tanrı ile baş başa. Tanrı bizlerin böyle zamanlar geçirmemizi ister dostum. Bunlar ruhsal bakımdan tazelenmemiz için önemlidirler. İkinci ayette sağduyulu köle ailesini utanca sokan oğula egemen olur ve kardeşlerle birlikte mirastan pay alır diyor. Sadık olan bir hizmetkar, sadık olmayan bir oğuldan daha iyidir. Güvenemeyeceğiniz bir oğula sahip olmaktansa, güvenebileceğiniz bir hizmetkarınız olması çok daha iyidir. Burada İbrahim peygamber ile Eleazar ve Davut ile oğlu Afşalom'u düşünüyorum. İbrahim peygamber, Rabbe Eleazar'ın kendisinin tek mirasçısı olduğunu ve bir oğul istediğini söyledi. Bir oğlu olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyordu ve Tanrı onun isteğini kabul etti. Ama eğer oğul güvenilir değilse, babasına karşı açıkça isyan eden Davut'un oğlu, yani Davut peygamberin oğlu Afşalom gibi olacaksa, o zaman iyi ve sadık bir hizmetkara sahip olmak çok daha iyidir. Ve Davut'un kendisini bırakmayan birçok sadık adamları vardı. Üçüncü ayet şöyle diyor Özdeyişler 17. bölümün. Altın ocakta gümüş potada arıtılır. Yüreği arıtansa Rab'dir. Saf gümüş elde etmek için madenden çıkarılan cevher potaya konur ve pislikler çıkartılabilsin ve saf metal kalsın diye eriyene dek ısıtılır. Aynı şey altın için de geçerlidir. Fırına konur ve içindeki kirler çıkarılır. Rab de dostum, onlarda bir şeyler geliştirebilmek için hizmetkarlarını ateşe koyar. Bizleri kuvvetlendirmek için yüreklerimizi sınar. Kendi kullanım için daha iyi oğullar ve kızlar haline gelmemizi ister. Bizler Tanrı için altın ve gümüşten daha değerliyiz. Bu yüzden sınandığımızda cesaretimiz kırılmamalı. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız diyor Petrus. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğü zaman size övgü, yücelik ve onur kazandıracak. Bu imanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Tanrı dostum bu yöntemi kullanır. Tanrı'nın Eyüp peygamberin sıkıntı fırınından geçmesine izin vermekte bir amacı vardı. Tanrı'nın Paulus'a bedende bir diken vermekte bir amacı vardı. Tanrı'nın kilisede bir şehitler dönemi olmasına izin vermede bir amacı vardı. Zulüm aslında kiliseyi, kilise dediğimizde taştan binayı kastetmiyoruz, Mesih inanlılar topluluğunu birbirine kenetledi ve kilise hiçbir zaman o dönemde olduğu kadar ruhen zengin olmamıştır. Bence günümüzdeki Hristiyanların arasındaki sorunlardan biri zenginliktir. Evet, zenginlik ve rahat. Bu İsrail'in de sorunlarından biriydi. Musa peygamber Tesniye 32:15'te tanımlamıştır bunu. Yeşurun semirdi ve sahibini tepti diyor. Dürüst anlamına gelen Yeşurun İsrail halkına verilen bir addır. Yeşurun semirdi ve sahibini tepti, doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı. Kendisini yaratan Tanrı'ya sırt çevirdi. Kurtarıcısını, kayayı küçümsedi. Korkarım, günümüzde epey şişman inanlılar vardır. Her şeye sahipler. Buna karşın şikayet eden, hata bulan, eleştiren kişiler haline gelmişler. Mesih'in davasına gerçekten de bir yardımları yok. Bu yüzden Tanrı'nın kullanacağı kutsalları kendi kullanım için geliştirmek üzere fırına koyması gerekir. Rab İsa'yı daha iyi tanımak ve lütufta ve İsa'yı tanımakta gelişmek için dua eden bir kadından bir mektup aldım. Rab ne yapmıştır? Ona kanser hastalığı vermiştir. Tanrı böyle şeyler yapmaz diyen biri çıkacaktır. Ama dostum, bazen böyle yapar. Bu dünyada yaşıyoruz ve burada kalıcı değiliz. Bir yolla bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ve buradan göçüp giderken elbette ki belirli hastalıklar bizi buradan götürüp gidecek. Yani doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz ve bir gün bir yolla öleceğiz. Ancak kanserli olan bu aileye bir inanlı zalim ve kutsal kitaba kesinlikle uymayan bir mektup yolluyor ve bu kanserin bir itaatsizlikten ya da bir günahtan dolayı ceza olarak geldiğini söylüyordu. Bu elbette tümden sapık bir öğretidir. Bu tümden yanlış bir yaklaşım, tamamen yanlış bir öğretidir. Tanrı böyle yapmaz. Evet, temelde ölümün nedeni günahtır. Ancak Tanrı cennette sonsuz yaşamı sağladı. Bunu da kendisine gelip iman edenlere bu sonsuz yaşamı armağan olarak veriyor. Tanrı bu tür olayları kendi yüceliği için kullanır. Hastalıkları, zorlukları kendi yüceliği için kullanır ve bunların gelmesine izin verir. Dedim ya, bu dünyada kalıcı değiliz. Bir yolla bu dünyada misafiriz ve göçüp gideceğiz. Ölümün nedeni de günahtır. Ancak Tanrı cennette sonsuz yaşamı sağladı. Fakat hiçbir zaman Tanrı birisi günah işledi diye ona ceza olarak kanser ya da bir sakatlık yollamaz dostum. Bu tamamen yanlış bir öğretidir, yanlış bir yaklaşımdır ve Tanrı sözüne uymaz. Rab kendisine gelip iman edenlere sonsuz yaşam armağanı olarak veriyor. Önemli olan budur dostum. Sonsuzluk ve sonsuz yaşam. Torunlar yaşlıların tacıdır, çocukların övüncü anne babalardır. 6. ayet. Bu büyük babalar için bir ayettir. Çocukların övüncü anne babalardır. Çocuklar anne babalarına bakarlar. Ama torunlar yaşlıların tacıdır. Özdeyiş haklıdır. Şu fıkrayı belki de duymuşsunuzdur. İhtiyar bir adam başka bir ihtiyara "Sana hiç torunumdan söz edip onun resimlerini gösterdin mi?" diye sormuş. Öbürü de "Hayır, anlatıp göstermedin ve bundan ötürü de sana teşekkür ediyorum." diye yanıt vermiş. Vernon McGee şöyle dedi. "Ben eğer torunların bu kadar harika olabileceklerini bilseydim, çocuk yerine önce torun sahibi olurdum. Torunların etrafta olması büyük bir gurur ve sevinçtir ve aileleri bir araya çekerler. Çocuk babasına bakar ama torun dönüp toruna bakar. Sevginin merkezi odur. Akıllı kişiyi azarlamak, akılsıza 100 darbe vurmaktan etkilidir," diyor 10. ayet. Bazen, "Ah zavallı, şu kişi harika bir Tanrı çocuğu ama bakın ne kadar çok sıkıntı çekti," derler. Tanrı kutsallarını bazen yaşamlarına sorunlar yollayarak azarlar dostum. Akıllı kişiler olduklarından Tanrı onlara antrenörlük yapmaktadır. Akıllı kişiler azarı dinleyecekler. Akılsız azarı dinlemez. Tanrı onun sırtına 100 darbe bile vursa ona hiçbir yararı dokunmaz. Tanrı yolunda yürümeyen birinin başarılı olduğunu gördüğünüzde bunun nedeni Tanrı ona ne yaparsa yapsın değişmeyecek kadar akılsız biri olması olabilir. Rab ise ürünleri için eski ambarlarını yıkıp yeni ambarlar inşa eden bir adamı anlatmıştı. Adam başarılıydı ve işini büyütüyordu. Yeni bir ambar yapmanın yanlış bir tarafı yoktur. Yanlış olan şey değerli dostum, adamın akılsız olmasıydı. Bunu ben söylemedim, İsa söyledi. Akılsızdı çünkü sonsuzluk için hiçbir şey yapmamıştı. Rabbin ıslah etmek için cezalandırması onu değiştirmezdi. Büyük sıkıntı dönemi sırasında dünya öylesine yoğun bir acı ve yargıdan geçecek ki insanlar kendi dillerini çiğneyecekler. Ama Tanrı'ya döneceklerini mi sanıyorsunuz? Hayır. Akılsıza 100 darbe vurulmasının hiçbir yararı yoktur. Bu beni günümüzde hapishanelerde yanlış bir felsefeye sahip olduğumuzu tekrara yöneltiyor. Hapishane insanları geliştirip yeniden toplumun içerisine bırakmak amacı taşımamalıdır. Bunun da bir yeri olmalıdır ama hapishane bir disiplin kurulu değil, öncelikle bir ceza yeridir. Disiplin çocuklar içindir, kendi çocuklarınız için. Ceza bir suç işleyen kişi içindir. Akılsız biri bilgelik satın almak için niye para harcasın? Zaten sağduyudan yoksundur, diyor Süleyman Peygamber. Zengin ailelerden gelip de üniversite okumaya hiç istekli olmayan birçok çocuk tanıyorum. Üniversiteye gitmemeliydiler. sorun dersleri veremeyecek durumda olmaları değil, baştan beri üniversiteye gitmeyi istememiş olmalarıydı. Yürekleri orada değildi. Herkesin üniversite eğitimi alması gerektiği düşüncesine katılmıyorum. Bence herkes üniversiteye gidebilmeli. Ama gençlerin üniversiteye gitmeye zorlanmaları gerektiğini sanmıyorum. Birçok genç üniversite kapasitesine sahip değil. Zaten gitmek de istemiyorlar. Bunun zengin ya da fakir olmakla hiçbir ilgisi yok. Öğrenme isteğiyle bir ilgisi vardır. Gerçekten öğrenmeyi isteyen her fakir çocuğun mutlaka bir fırsata sahip olması gerektiğine inanıyorum. Önünde bir kapı açılmalıdır. Diğer yandan üniversitede hiç olmamaları gereken birçok zengin çocuğu vardır. Benim burada kendi imkanlarımla okuyabilme olanağım yoktu ama bu alanda bana destek veren değerli bir yaşlı imanlı için Rabbe şükrediyorum. Eğer o adam olmasaydı herhalde üniversiteye hiçbir zaman gidemezdim. Bu olanağı sağlayan Tanrım'a teşekkür ediyorum. Özdeyişler 17 ayet 17'de şöyle diyor. Dost her zaman sever, kardeş sıkıntılı günde belli olur. Bu ayet bize Davut peygamber için Harkule'de bir arkadaş olan Yonatan'ı hatırlatıyor. Dost her zaman sever. Yonatan Davut'u sarayda müzik çalarken de seviyordu. Kral Saul'dan kaçmaya çalışırken, hayatını kurtarmak için saklanırken de seviyordu. Yonatan Saul'un oğluydu ve tahtın varisi olduğu halde Davut'u seviyordu. Böyle bir dosta sahip olmak harikulade bir şeydir dostum. Eğer birisi sizi her zaman sevmiyorsa o kişi sizin dostunuz değildir. Birisinin sizi sevdiğini ve dostunuz olduğunu söylemesi ve sıkıntı geldiğinde onun sizi sevmediğini öğrenmeniz büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu kişi size sadakatsiz eden bir Yahuda İskariyot ya da bir Avşalom'dur. 21. ayet. Akılsız kendisini doğurana derttir. Ahmağın babası sevinç nedir bilmez. Bu söz özdeyişte birkaç kez tekrar edilmiştir değerli dinleyicilerimiz. İyi bir oğlun babası sevinç dolu bir babadır. Devamlı oğlundan söz edecektir. Çünkü oğlu onu sevindirir. İyi şeyler yapmayan bir oğul varsa baba çok sessizleşir ve kimse oğlu hakkında bir şey duymaz. Ahmağın babası sevinç nedir bilmez diyor Süleyman peygamber. İç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruh ise bedeni yıpratır diyor yine Süleyman peygamber Özdeyişler 17-22'de. Günümüzde yüreklerinin ezikliklerinden ötürü gerçekten hasta olan birçok insan vardır. Bu kalp hastalığı değildir, sevinç eksikliğidir. Bu tanım birçok Hristiyan için geçerlidir dostum. Tanrı bizlerin değerli dostum, sevinçli bir yüreğe sahip olmamızı ister. Güzel vakit geçirmemizi ister. Kilisedeki yani inanlılar topluluğundaki paydaşlığımızda çok sevinç duymalıyız ve eğlenmeliyiz. Kiliseye gittiğimizde gülmeli, sevinmeli ve Tanrı'yı övmeliyiz. Kiliselerimizde fazlasıyla ciddi ve resmiyiz. Oysa yüreğimiz sevinçle dolmalıdır. Çünkü bizler artık Tanrı'nın çocuklarıyız. Ve Tanrı'nın kutsal ruhu bizim yüreğimizdedir. Bizim umudumuz vardır. Bizim sonsuz hayatımız vardır. Ve biz bir gün Rabbin yanında olacağız. Biz sevinmeyelim de kimler sevinsin? Biz Tanrı'yı övmeyelim de kimler övsün? Kardeşim inanlılar olarak sevinmeliyiz, coşmalıyız ve yüreğimizde o esenlik, barış olmalıdır. Kötü kişi adaleti saptırmak için gizlice rüşvet alır diyor Süleyman peygamber 17-23'te. Rüşvet vermenin birçok değişik yolu vardır ve günümüzde epey rüşvet verilmektedir. Ve biliyor musunuz? Rüşvet alınıp verilen ülkeler gerçekten de ahlak açısından çökmek zorundadır. Hem de ekonomik açıdan. Kötü kişi adaleti saptırmak için diyor gizlice rüşvet alır. Rab bizlere, halkımıza, devletimize yardım etsin ki insanlarımızdan ve devletimizden bu rüşvet işi tamamen kalksın. Çenesini tutup susan ahmak bile bilge ve akıllı sayılır diyor Süleyman peygamber Özdeyişler 17-28'de. Bu özdeyiş mizah içerir. Ağzınızı kapalı tutmanın işe yaradığını söyler. tanıdığım bir çiftçinin biraz saf olan bir oğlu vardı. İnsanlar onun biraz ben olduğunu söylerlerdi. Elma dolu at arabasıyla kasabaya gittiler ve baba birkaç iş görmek için giderken oğlunu atların dizginlerini tutmak için orada bıraktı. Babası oğluna, bak oğlum, kimseye bir şey söyleme çünkü eğer söylersen aptal olduğunu anlarlar dedi. Oğlan ağzını açmayacağına söz verdi. Arabaya bir adam yaklaşıp elmalar kaça oğul dedi. Oğlan cevap vermedi. Adam 2-3 kere aynı soruyu sordu ama oğlan orada öyle oturup ona baktı. Sonunda adam, neyin var senin? Tam bir ahmak gibi davranıyorsun dedi ve oradan uzaklaştı. Babası döndüğünde oğluna nasıl gitti diye sordu oğlan, ağzımı açmadım ama ahmak olduğumu yine de anladılar dedi. Bilgelik okuluna girmiş olan gencimiz ilerleme gösteriyor. Umarım ki bizler de ona ayak uyduruyor ve bu özdeyişlerde bulunan ruhsal gerçekleri öğreniyoruzdur. Geçimsiz kişi kendi çıkarı peşindedir, iyi öğüde hep karşı çıkar diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler kitabında. Size yararlı olacağını düşündüğüm bir çeviri vereyim. Bir adam kendi zevki için kendini ayırdığında bütün doğru bilgeliğe karşı kızıp köpürür. Buradaki önemli şey ayrılma konusudur ve bu yanlış türde bir ayrılıştır. İnsan ailesindeki büyük ayrım kurtulmuş insanlarla kayıp insanlar arasındadır. Tanrı'nın gördüğü ayrım budur dostum. Tanrı bizler gibi siyah, beyaz, sarı ya da kırmızı sınıflarını ayırmaz. Tanrı gerçekten de renge bakmaz. Ama kutsal kitap kurtulmuş insanlarla kayıp insanlar arasındaki ayrımdan söz eder. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdar olana dokunmayın ve ben sizi kabul edeceğim. Tanrı halkının kendilerini murdar olandan, pis olandan ayırmaları gerektiğini çok açık bir şekilde bildirmiştir. Tanrı özellikle kurtulmamış insanların putperestlik, ahlaksızlık ve pis konuşmalarından söz etmektedir. Bundan bir ayrılış olmalıdır. Bu arada bu gerçek ayrılıktır. Kendinizi kötülükten ayırın. Bunu yapmak önemlidir. Ayrılmayı vurgulayan birçok kurtulmuş insan vardır. Bu kişiler birbirlerine yapışıp küçük gruplar oluşturur ve yanlış türde bir ayrılık uygularlar. Kutsal kitapta aslında var olmayan kendi küçük buyruklarına uyarlar ve kendi küçük buyruklarını uydururlar. Onları izlerler ve kendilerini diğer inanlılardan ayırmaları gerekiyormuş gibi hissederler ve bunun kendilerini Rabbin önünde çok özel kişiler yaptığını düşünürler. Kendilerinin üstün olduğunu düşünürler. Genelde değildirler. Yaşamlarında benliğin işlerliğinin birçok kanıtını gösterirler. Bu yanlış türde bir ayrılıktır dostum. Kuvvetli ayrılıkçılardan oluşan bir başka grup vardır ki bunlar kurtulmamış kişiler arasındadırlar. Bu özdeyişte bundan söz edildiğini görüyoruz. Bu kendini kendi zevki için ayırmış olan kişidir. Bilge olan herhangi bir şeyi dinlemeyi reddeder. Yahuda onlardan dinden dönenler olarak söz eder ve bunlar bölücü maddeye bağlı ve kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir. Bu kişiler kendilerini azarlayabilecek olan herhangi bir grup ya da bireyden çıkıp kendi gruplarını başlatır ve çok çirkin olurlar. Genelde inançtan dönmüşlerdir. Kendilerini gerçekten ayırırlar. Bu dünyada büyük ölçüde acıya neden oldukları kesindir. Akılsız kişi bir şey anlamaktan çok kendi düşüncelerini açmaktan hoşlanır diyor. Bir profesör bana çağdaş özdeyişlerin derlemesini içeren bir kitap yolladı. Bazıları kutsal kitaptan etüt etmekte olduğumuz özdeyişlere uygundurlar. Bu buraya uyabilecek bir tanesidir. Eğer konuşmadan önce durup düşünürsem daha sonra daha önce ne söyledim diye endişelenmem gerekmez. Bu kesinlikle doğrudur dostum. Kötülüğü aşağılanma, ayıbı utanç izler. Bir başka çağdaş özdeyiş, bazı insanlar gittikleri her yerde mutluluğa neden olurlar. Diğerleri bir yerden ayrıldıklarında arkalarındaki kişiler mutlu olur. Bence bu çok iyi bir sözdür ve bu ayette sözü edilen kişilere uygundur. Dünyaya çok fazla üzüntü getiren bazı insanlar vardır. Bilge kişinin ağzından çıkan sözler derin sular gibidir. Bilgelik pınarı da coşkun bir akarsu. Rab İsa Mesih'e gerçekten iman eden herkesin içinde kutsal ruh yaşar dostum. Rab İsa, tapınaklar bayramında su dökülürken tapınakta durup bir kimse susamış da bana gelsin içsin dedi. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Sonra Yuhanna bunu bizim için yorumlar. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Tanrı çocuğu dostum, kutsal ruhun gücünde konuşmayı öğrenmelidir. Bu, Tanrı sözünü sunmakta ve Tanrı ile ilgili şeylerden bahsederken çok önemlidir.